Kendine hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Işık Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız Işık Hanım?
Çok teşekkür ederim. Sana özel bir yayın. Aslında bu ara o kadar yoğunum ki hiçbir şekilde yayın almak istemiyorum. Zaten çok kısa bir süre önce Ferda Hanım'la bir yayın yaptık. Kendimi daha ziyade şu üçüncü kitabıma kanalize etmek istiyorum. Bu dönemde çok fazla böyle dış uyaranlar falanla da meşgul olmak istemiyorum ama ben çok nadiren hani konuk olduğum yerlerde bu kadar kendimi rahat hissettiğim bir alan burası. Gerçekten öyle. Ve öyle olunca da var ya Münevver, kendinden akıyor. Yani çok keyif aldım ben. Bir iki dostumla yaşamışımdır bu keyfi yayında. Biri de sensin.
Teşekkür ederim, canımsın. Ben de sizi ilk gördüğümden beri zaten öyle bir bağlandım ki yani ben de bunu açıklayamıyorum nasıl. Ve iki ayı geçmiş.
Hani hep bir söz vardır ya Münevver, en yakında olması gerekenler ne yazık ki hep uzaktadır ama.
Bunun da vardı bir hayırı diyelim.
Mutlaka.
Olması gereken oluyor diyelim. Bizim bu dediklerimizi de programın sonuna doğru anlayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü siz bana dün bir ders videonuza attınız. Hani buralardan belki soru çıkarabilirsin diye. Tabii ben soru çıkaracağım diye oturdum. Size de videosunu gönderdim sabah. Saatlerce not almışım. Sonra da kendimi suçlu hissettim. Oturmuşum. Dersinizden bir sürü notlar çıkarmışım gibi. Ama şunu söylemek istiyorum burada özellikle. O yüzden anlattım. Kafamda birçok şey vardı ve hiç böyle bir matematiğe oturmuyordu. Manevi olarak bildiğimiz birçok şey var, evet. Fiziğe, matematiğe hiç bu kadar oturturup anlatan olmuyordu. Hatta benim oğlum da fizik eğitimi gördüğü için onların profesörlerinden de birçok şeyleri dinlemiştim. Kendimi ve bildiklerimi anlamak için, nereden biliyorum anlamak için. Bunlardan biri de çift yarık deneyiydi. Ve onların da anlattıklarıyla benim algıladığım hiç örtüşmüyordu. Ama ben de nasıl algılamam gerektiğini bir türlü anlayamıyordum. Ta ki siz dünkü dersi anlatana kadar. O yüzden biz bugün çok uzattım konuyu ama biz bugün aslında zamanın sırrını konuşacağız. Öncesinde dedim ki çift yarık deneyini anlatın. Çünkü oradaki giz anlaşılırsa her şey
çok
daha
iyi
oturacak. Hatta Feynman'ın bir lafı var. Onu da siz de söylüyorsunuz. Ben de hep kendime böyle şiar edinmişimdir. Bu kuantumu çok konuşanlar oluyor çünkü. Eğer kuantumun diyor bilgisine haiz olsa bir insan, yani tam öyle mi diyor hatırlayamıyorum ama hani şok yaşaması gerekir ve hiç kimsenin...
Dün bunu derste söyledim.
Evet, derste söylediniz. Hemen ben de onu not aldım çünkü ben de bunu
neden?
Hep düşünüyorum.
Çünkü ertesi sabah WhatsApp gruplarımız var eğitimde. Şöyle mesajlar geldi dostlardan. Hocam biz bugün uyuyamadık. Saatlerce kendimize gelemedik. Donduk kaldık. Saat ortalama gece yarımda bir kapattık yayını. Biz diyor yani hani bir iki saat böyle donduk kaldık diyor. Ben de yazdım dedim ki çünkü işte gerçek kuantum fiziğini Feynman bu şekilde tarif eder. Eğer siz bir kuantum fiziğini dinleyip şok olmuyorsanız ya anlatan anlatmamıştır ya dinleyen anlamamıştır. Yani, şok olmak zorundasınız.
Evet. O yüzden diyorum yani bu kadar anlatan var, fizikçiler anlatıyor, profesörler anlatıyor ve hiç şok halinde değiller. Bence de çoğumuz bunu anlamadığımız için bu şoka girmiyoruz. O yüzden
bir yorum farkım var belki. O yorum farkı da aslında şöyle söyleyeyim ben Münevver. Sanki İslam ve tasavvufa yakın zihinlerde daha çok oturuyor. Benim yorum farkım. Çünkü bizlerin bir sahip olduğu bir bilgi var. Nedir bu? Külli bir iradenin, değil mi? Külli bir kaderin. Yani aslında külli bir programın içinde yaşadığımız. Öyle değil mi? Yani Kur'an'da demiyor mu ki bize ben her şeyi bir hesap, bir ölçü. Yani bir matematik, bir düzenek üzerinde kurdum. Bu bir programın zaten bildirilmesi değil mi? Şimdi peki fizikçileri tenzih ediyorum ama sosyal medya üzerinden kuantum fiziğini anlattığını iddia eden arkadaşlarımız da sürekli şu hataya düşüyorlar. İşte çift yarık deneyine baktığımız zaman ne biliyorsak onu seçiyoruz. İşte yanılgı burada başlıyor. Şimdi bu bizim kader kavramıyla, külli irade kavramıyla örtüşmediği için anlamıyor. Bizim coğrafyamızdaki insan daha da şaşırıyor. Nasıl olur diyor. Yani bütün bu bildiğimiz şey yanlış mıydı? Şimdi ben onu o kadar farklı yorumluyorum ki. Ama farklı yorumluyorum derken hani ortadaki gerçeklik neyse, malzeme neyse onu size zaten sadece olduğu gibi gösteriyorum. Evet. Şimdi başlayalım mı çift yarık deneyine?
Başlayalım. Bu arada Feynman dediğimiz kişi de bilmeyenler için söyleyelim. Richard Feynman, kuantum fiziğin atası, babası gibi görebileceğimiz bir insan.
Dahisi, büyük dahi.
Evet.
Büyük dahi. Yani Hani o kadar akıl almaz teorilerin dile getirmiş bir insan ki, onu biliyorsun, bir tek evren elektron evreni şeyi vardır. Hocası Weller'a sorar bir gün, der ki hocam, der, nasıl oluyor? Bu kadar çoklu ve çeşitlilik arz eden bir evrende her şeyin, ama her şeyin en temeline indiğimiz zaman birbirinin tıpatıp aynısı elektronlar görüyoruz.
Evet.
Peki nasıl oluyor? Birbirinin tıpatıp aynısı olan elektronlar nasıl farklı düzenekler, farklı yapılar, organizmalar nasıl oluşturabiliyor? Bunun sırrı nedir diyor. Hocası Weller cevap veriyor. Diyor ki, belki diyor, gördüğümüz bu çoklu görme de bir illüzyon. Ki zaten böyle. Belki de diyor, her şey sadece tek bir elektron. Bu da işte tevhid inancına inanan, o inancı bilen insanların ah işte dediği nokta bu. Ah işte diyor, bilim bunu anlatıyor. Ortada bir farklılık yok. Zaten İbnül Arabi demiyor mu ki, aleme bakıp da diyor çokluk görenler diyor, tevhidi kavramamış olanlar diyor hayrete düşerler de diyor, bu çokluğun manasını bilemezler diyor. Tevhidi diyor bilenler diyor, bu kesretteki çokluğa bakıp güler geçerler.
Hazreti Ali'nin de dediği gibi, hani ilim birdi, siz onu çoğalttınız
Aynen öyle.
gibi.
Şimdi
O yüzden
çift yarım deneyle başlayalım.
Evet.
Her yerde salkım salkım gösteriliyor. Ama yorum yapılmıyor. Şimdi çift yarık deneyinde çok klasik, koyu renkli bir duvarımız var. O duvarın önüne tekrar bir duvar koyuyoruz. Ve bu ikinci duvara da münevvercin boydan aşağıya iki tane yarık açıyoruz. Geçiyoruz şimdi o yarıkların olduğu duvarın arkasına. Elimize bir tabanca alıyoruz, bilye dolu. Bilyeleri fırlatıyoruz. Beklediğimiz şey nedir? Yarıklardan geçen bilyelerin arkada, değil mi? Madde gibi hareket ettiği için arkada geçtiği yarıklardan birer çizgi şeklinde iz bırakması arka duvarda. Aynen düşündüğümüz gibi gerçekleşiyor zaten. Şimdi tekrar geçiyoruz yarıkların arkasına. Bu sefer elimize bir su tabancası alıyoruz. Su tabancasıyla suyu fışkırtıyoruz yarıklardan. Beklediğimiz şey nedir? Su dalga hareketi gösterdiği için yarıklardan geçip arka duvarda bir çoklu dalga deseni oluşturması ve aynen düşündüğümüz gibi gerçekleşiyor zaten. Çünkü hala gözlemlenebilir makro alemden gözlem yapıyoruz. Şimdi mikro alem boyutundan evrene gözlem yapmak için tekrar geçiyoruz yarıkların arkasına. Bu sefer elimize atom altı zerreler ihtiva eden bir elektron tabancası alıyoruz. Ve tekrar yarıkların arkasından elektronları fırlatıyoruz yarıklara doğru. Beklediğimiz şey nedir? Elektronların parçacık olduğu düşünüldüğü için kuantum fiziği, mekaniği tespit edilene kadar madde gibi hareket edip yarıklardan geçip arkada çizgi bırakması bekleniyor. Fakat öyle olmuyor. Su dalgası gibi çoklu desen bırakıyor. Tabii orada bilim dünyası bir şok geçiriyor. Nasıl olur? Yani elektron bu, parça, yani madde. Madde nasıl çokluk izi bırakır? Bu sefer itirazlar başlıyor. Bir kısmı diyor ki, muhtemelen diyorlar elektronları huzme halinde attınız. Eğer tek bir elektron atarsak yarıklardan geçecek, madde gibi tek bir iz bırakacak. Tekrar denemeye geçiyorlar, tekrar yarıkların arkasına. Bu sefer tek bir elektron seçiliyor ve yarıklardan fırlatılıyor. Beklenen şey nedir? Elektronun, değil mi, tek bir çizgi bırakması. Yine öyle olmuyor. Tek bir elektron da yine arkada çoklu desen bırakıyor. Tabii o birinci şoktan sonra daha büyük bir şok dalgası geliyor. Diyorlar ki, yahu tek bir elektron nasıl olur da çoklu desen bırakır? Ortada başka hiçbir şey yok. Elimizde tek bir elektron var. Nasıl biz onu fırlatıyoruz da orada bir olasılık dalgası, bir girişim, su dalgası gibi desen bırakıyor? Çoklu desen, yani olasılık. Bu sefer diyorlar ki hiçbir ihtimal yok. Tek bir ihtimal var. Muhtemelen bu elektron yarıklardan geçerken bir şekilde, bizim henüz anlayamadığımız bir şekilde kendi içinde bölünüyor, çoğalıyor ve arkaya çoklu bir desen bırakıyor diye düşünüyorlar. Ve bunu gözlemlemek için de yarıkların olduğu yere bir kamera yerleştiriliyor. Kayıt başlıyor. Tekrar arkaya geçiyorlar. Tek bir elektron tekrar fırlatılıyor. O aşamada kamera çalıştırılıyor. Yarıklardan geçerken nasıl çoğaldığı aslında tespit edilmek istenirken çok daha acayip bir şey oluyor. Elektron arkaya gidiyor. Tek bir desen, madde gibi hareket ediyor. Tek bir
Madde gibi
çizgi bırakıyor
davranıyor.
ve bitiyor.
Evet,
Tabii.
işte zaten kafaları karıştıran noktası da burası. Herkes burada ne diyor normalde?
Elektron gözlemlendiğini düşündüğü için hareketini değiştirdi diyor.
Evet.
Böyle
Ve
bir şey olabilir
bu
mi?
burada işte şimdi siz burada bir mantık değiştiriyorsunuz, bir bakış açısı değiştiriyorsunuz ve gerçekten kafalarda böyle
Ama mantık değiştirmemin sebebi şu. Zaten kuantum fiziği bize bugün diyor ki evrenin merkezinde madde yok. Merkezde bilinç var. Yani evren dediğimiz tüm yapı aslında bilinç içinden tezahür eden bir varlık. Bunu anlamak ve kabul etmek çok zor, biliyorum. İnsanı çok sarsıyor ama realite bu. Şimdi orada ben ne diyorum? Hayır, elektron tabii ki senin tarafından gözlemlendiğini bilerek hareketini değiştirmiyor. Oradaki gerçeklik senin yarattığın bir gerçeklik. Senin bilincine ait bir gerçeklik. Peki, niye tek bir gerçeklik var?
İşte burası zaten işin kilit noktası. Onu da zamanı konuşurken konuşacağız. Ama tekrar altını çizmek istiyorum buranın. Çünkü siz anlatana kadar ve birçok fizikçinin de anlattığı şekliyle ya da kendileri idrak etmiş olsa da genele bunu idrak ettirmediğini düşünüyorum. Orada hep ne diyorlar? İşte gözlemci etkisi girdi mi? Elektron dediğiniz sanki madde gibi davranıyor. Hayır, aslında siz onu madde gibi görüyorsunuz. O da sizin zaten bu dünyadaki beyin programınızla alakalı gibi bir
Harikasın.
çakmak çakıyorsunuz. Beyinler orada
Aynen öyle.
yanmaya
Ve
başlıyor.
ben onu daha tasavvufi bir dille şöyle söylüyorum. Aslında hakikat o kuantum bileşik alandaki sonsuz olasılıklar potansiyelleri, tüm kader potansiyelleri, tüm evrenin varoluş potansiyelleri dediğimiz o hakikat aslında insan bilincinden kendini gizliyor. Sana görünmüyor. Sana tek bir gerçeklik sunuyor.
Ve bu da dediğiniz gibi bir hayal ürünü değil. Bu bilimsel olarak artık açıklanmış. Kuantum fiziğiyle dediğiniz gibi şu an gözlemlenen kısmı da var ama matematiksel olarak hesaplanmış kısmı da zaten çoğunlukta. Ve zaten matematik var diyorsa bir şeyi de zamanla gözlemliyoruz. Bilim
Aynen.
zaten böyle ilerliyor. Burada da sana göre şekillenmiyor. Sen onu öyle görüyorsun noktasında da önceki programda da birazcık anlatmıştınız. İşte göz görmemek için var, kulak duymamak için var. Maddeleri
İşte
giriyor.
niye
İstiyorsanız
var
oraya
bir
girin.
evvel? O çoklu potansiyel var ya, yani elektron aslında kendi hakikatinde, yani kuantum evrende her şey süper pozisyonda.
Evet.
Ama göz o süper pozisyonları görmemek için var.
Ya tüylerim böyle diken diken oluyor
Nasıl demiş
programda.
Aristo? Ama Aristo bunu nasıl demiş? Değil mi?
Ya.
Göz görmemek için var derken Aristo göz göremiyor, göz yeteneksiz veya göz efendime söyleyeyim evrimini tamamlayamamış da eksik görüyor anlamında söylemiyor onu. Göz diyor senin var olan gerçek hakikati görmemen için, seni sınırlamak için var diyor ya. Müthiş.
Evet. Şimdi buradan o zaman zamana geçelim. Zamanın sırrını konuşmaya başlayalım.
Zaman işte bu mekaniği anlayabilmek için o kadar önemli bir faktör ki ben hatta ilk kitabımda şöyle yazmıştım. Zaman en kısa tanımı ile her şeyin aynı anda olmasına engel olandır. Böyle bir yazılım. Şimdi o her şey var ya, Kur'an'da küllü şeyin diye geçer. Tüm kader potansiyelleri, yani tüm süper pozisyonlar. Tüm onların insan bilinciyle etkileşime girse, hepsinin aslında maddesel bir realiteye dönüşebileceği bir sistemin içindeyiz. Ve fakat bu şu an, bu yetki sana şu an verilmiyor. Ve seni bu yetki alanından uzak tutmak ve o hakikatin tüm potansiyellerine şimdilik erişmemen için bu boyuta zaman boyutu. Bizim kendi bilincimize eklenmiş bir programdan başka bir şey değil. Çünkü kuantum fiziği bize zaten ispatlıyor. Zaten Albert Einstein'a gelene kadar Kant, Leibniz, Aristo, bütün büyük düşünürler zamanın sadece insan bilincine ait olduğunu ve insan bilincinin dışında hiçbir şekilde zaman ve mekan gerçekliğinin olmadığını bildiriyor.
O
Çok
zaman
acayip.
şimdi evet burada zaman nedir diye başlayalım. Siz biraz
Zaman bir
gerçekliği.
boyuttur. İnsan zihninin bu bahsettiğimiz tüm potansiyelleri, buna kadar potansiyelleri de diyebiliriz, deneyimleyebilmesi adına. Yani düşürülmüş bir frekansta bizim görselleştirerek dış dünyayı deneyimleyebilmemiz için aslında eklenmiş bir programdır. Onun için mesela fizikte zaman diye ayrı bir kavram zaten yoktur. Uzay zamandır. Çünkü Einstein bunu ispatlamıştır, izafiyet teorisiyle ortaya koymuştur ve Newton'un sandığı gibi veya işte servis ettiği gibi uzay mekandan ayrı bir zaman zaten yoktur. Uzay zaman yani evren zaman dokusu ile birlikte bir ve beraber yaratılmıştır. Bir birlikten bahsediyoruz. O yüzden sen bilirsin hep fizikçiler konuşurken uzay zaman der. Yani tek bir kelime. Ve bilmiyorum izledin mi o kısmı? Ben ilk kitabı yazarken işte bu kader kelimesinin karşılığının ölçü olduğunu biliyorum aslında. Yani Kur'an'daki tam manasıyla ne demek olduğunu biliyorum. Fakat tabii bir kitap yazıyorum. Dolayısıyla bir sorumluluk arz ediyor bu. Titizlendiğim için Kur'an deyimleri, sözcükleri var. İşte tefsircilerin kullandığı. Bunların da biliyorsunuz en önemlisi el müfredattır. El müfredatta kader kelimesinin tam karşılığını anlamak için açtığımda ben de küçük çaplı bir şok yaşadım. Çünkü ne diyordu biliyor musun orada? Diyor ki her olay için yaratılmış tırnak içinde zaman mekan gerçekliği. İşte bugün kuantumun bize tarif ettiği şey. Yani diyor ki her an için yaratılmış olan zaman ve mekan gerçekliği kendine aittir. Ve Kur'an bunu bize bildiriyor. O anların tamamı mutlaktır. Zaten bir akış yok ki zamanda. Ama tüm anlar arası geçiş de mümkündür. İşte ona da cüz-i irade diyoruz.
Ben siz geçmeden bu zaman mekan birleşikliğini anlatayım siz söylemeden önce. Dediğiniz gibi hani fizikçilerden dinlerken bir noktadan çıktığını, bize göre de Allah ol dedi oldu kısmında, ol dedi kısmında bir nokta düşünsünler, bir noktadan iki ok çıkıyor diye düşünsünler. Biri yukarı doğru işte giden mekanı açarken diğeri de zamanı açıyor ve iki
Aynen.
çizgi arasındaki
Aynen.
o potansiyeller
Aynen.
nokta nokta, piksel piksel diyorsunuz hatta. Burası da çok güzel, bence onu da anlatın. Piksel piksel o ana, o mekana ait. Yani burası da çok önemli. Umarım anlatabiliyorumdur ve
Ben
anlaşılıyordur.
anlıyorum. Çok da güzel
Siz
izah ediyorsun.
anlıyorsunuz zaten, ben sizden anladım da anlatıyorum. Çok
Şimdi
tatlı.
Planck zaman. Planck zaman
Evet,
zaten
buyurun.
kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına yani burada ne dönüyor böyle denmesinin sebebi Max Planck bunu keşfediyor ve kuantum fiziği de bunun üstüne inşa ediliyor. Planck zaman aslında okült bilgilerde, tasavvufta hani bize an diye sunulan vardır ya an kavramı. Bir de şey var Kur'an'da dehr-i zaman diye bir kavram var. O da çok efsane. Dehr-i zaman ne demek biliyor musun? Yaratılmış tüm anların toplandığı tek zaman birimidir. Tabii bir akış yok. Şimdi Planck sabiti çok kısaca hani şudur. Saniyenin 10 üstü eksi 36 ile eksi 43 arası bir biriminde bölüne bölüne elde edilen en küçük birimi. Ve bunun sonucunda o kadar küçük bir an elde ediliyor ki zaman bundan daha çok küçültülerek bölünemiyor. Bölünemez bir an elde ediyoruz. Yine mesafe çünkü uzay zaman bir dedik ya. Aynı şekilde Planck zaman demek de çok doğru değildir. Onun için Planck sabitidir. Çünkü Planck sabiti bize hem zamanda hem mekanda
Mekanda
uzayda
bir nokta veriyor.
birimi verir. Aynen öyle. Bölünemez noktayı verir.
Evet.
Şimdi bu ne demek biliyor musun? Tam açılımı şu. Yani evreni var eden enerji akışı Planck zaman kadar bir anda geliyor. Bizim varlık dediğimiz tezahür oluşuyor. Bir an yok oluyor, bir an var oluyor. Bir an yok oluyor, bir an var oluyor. Ben buna Evrenin piksel değeri diyor.
Yani burada çok güzel bir şey söylediniz. Siz onu söylerken de ben dün dersi dinlerken aklıma şu geldi. Hani bilgisayarda da bir ve sıfırlar vardır ya. Bir varken
Evet.
elektrik akışı vardır
Aynı şey
normal
zaten.
bilgisayarlarda. Sıfırdayken de elektrik yoktur. Yani kesintiye uğrar. Vardır, yoktur, vardır, yoktur diye yazılır bilgisayar.
Televizyon da öyle.
Televizyonlar da öyle. Ama kübitler, kuantum bilgisayarlar nasıl yazılıyor? Hem var hem yok
Hem
şeklinde.
yok.
Yani
Hem var,
kübitler
hem
hem var hem yok. Hem var hem yok. Yani
onun
o
için bütün
yüzden
arifler diyor ya, yokluk varlığın mutlak aynasıdır. Yokluk ve varlık birdir, bir ve bütündür.
o yüzden insan bilinci var yok var yokken o büyük bilinç artık siz ona ne derseniz çünkü bazıları
Külli
da
bilinç.
aynen külli bilinç hem var hem var şeklinde var olmaya devam ediyor.
Bu şey üzerine, ya yani bu bilgi üzerine üçüncü kitabı inşa edeceğim. Kenzül Alem. Üçlemenin son kitabı olacak. Bazı dostlarım diyor ki yok bitmeyecek, sen bir de Kenzül Aşk yazacaksın diyorlar ama bilmiyorum, bakalım. Henüz öyle bir duyguda değilim. Şimdi Kenzül Alem ilk kapakta hayal ettiğim şey şu. İbnül Arabi Hazretleri'nin Fususul Hikem'de alem tabir edilmesi gereken bir rüyadır diye yazarak başlamak istiyorum. Şimdi tasavvufta veya işte bizim okült bilgilerde bize bildirilen bu hayal kavramı da çok anlaşılmıyor. Münevver, hep hayal ve rüya insan beynine ait zannediliyor ya. Halbuki hayal bir varoluş. Bugün adına soyut, sanal dediğimiz varoluşun kendisidir. Dolayısıyla şimdi elimizde Planck sabiti gibi, pi sayısı gibi, daha birkaç gibi daha var. Bu gibilerden yola çıktığımız zaman çok acayip bir şeye götürüyor beni. Bazı fizikçileri, birçok fizikçiyi götürüyor aslında. Madem ki her şey bütün gerçeklik, bunu ilk defa şu an senin yayınında söylüyorum. Bu benim ikinci, üçüncü kitabımın konusu olacak. Çok açmayacağım ama bir kuple gireyim. Madem ki bütün gerçeklik beynimizin içinde gerçekleşiyor, değil mi? O zaman bu bir projektör. Ve evrenin özellikle piksel değerinin oluşu, bunun adeta bir hologram olduğunu, yani hologramik bir hayal içinde bize bir şey seyrettirildiğini ifade ediyor ki, ben bunu nereden destekliyorum biliyor musun? Biliyorsun, bir de aynı zamanda Kur'an araştırmacısıyım. Çünkü Kur'an en üst ilahi kozmik bilgileri aslında bildiriyor da bizler sınırlı bilgi ve sınırlı idrak içinde açamıyoruz. Evet, sosyolojik ayetler, yeryüzünün işte yaşama dair, insan yaşamına dair, hukuksal falan, onlar tamam çözülmüş ayrı, ama bir de çok ciddi kozmolojik ayetler var. Çok ciddi böyle ilahi bilgilerin verildiği ayetler var. Onlar daha belki yeni yeni anlamaya çalışıyoruz. Anladığımızı da düşünmüyorum. Şimdi Yasin suresinde bir ayet var ve onun gibi birçok ayet var. Ben zaten ilk kitabımı biliyorsun, neydi temel direği? Ölüm bir illüzyon. Ölüm diye bir gerçeklik yok. Aslında ölüm dediğimiz şey kesinlikle bir uyanış. Hem de nasıl bir uyanış biliyor musun Münevver? Bayağı uykudan uyanır gibi. Yasin suresinde mezardakiler şöyle sesleniyor. Bir vakit geliyor. Çünkü onu sonra diyorlar zaten. Peygamber haklıymış. Bu onun vaat ettiği günmüş. Hani hesap günü, dirilme günü deniyor ya. Fakat hiçbir ayette, ki Saffat suresinde var, benzer ayetler birçok ayette var. Hiçbir ayette "Aa, bizi kim diriltti?" demiyorlar. Hep söylenen şey şu: kim uyandırdı bizi yattığımız yerden? Bir uykudan uyanış anlatılıyor. Ben bunu anlattığım zaman her zaman gözün önüne, evet, biraz karamsar bir modelleme ama Matrix filmindeki o ilk açılış sahnesi geliyor gözümün önüne ister istemez.
Zaten
Bir rüya içindeyiz Münevver ve işte demin bahsettiğim bu veriler, Planck sabiti, pi sayısı gibi veriler aslında buranın adeta bir hologram gibi bir şey izlettirildiği bize. Ben bunu eğitimlerimde şöyle söylüyorum. Herkes biraz önce çok sarsılıyor. Diyorum ki, hani ölüme yakın deneyimler yapan insanlar vardır ya, onlar ne der hep?
Hayat
Hayatın
kısa yönden şerit gibi aktar.
bir filmi geçti derler ya. Evet diyorlar, işte biz şu an o filmi seyrediyoruz. Bu hologram o. Ve bittiği zaman Ki zaten Kur'an bunu bize bir anlık diyor aslında. Yani bir göz açıp kapayıncaya kadar diyor bizim burada ömür dediğimiz şeye. Gözünüzü açıp tüm hakikati göreceksiniz diyor. Kesinlikle ben bir rüya içinde olduğumuzu düşünüyorum.
Evet. Ama dediğiniz şey hani umutsuzluğa kapılan insanlar ya da şok
Ha,
yaşadıktan sonra
tabii.
olanlar var ama onlara da şöyle demek lazım. Onu da Musa ile Hızır'ın hikayesinde dediğiniz gibi Musa gibi bakmamak lazım. Hızır gibi bakmak lazım. Çünkü
Aynen,
orada bir
tabii. O
umutsuzluk
bilince
yok, orada
çıkmak.
bir umut var.
Tabii,
Çünkü Allah
tabii.
katında hiç kötü
Aynen,
yok,
ilahi
kötülük yok.
plan. Aynen, kesinlikle. Şimdi o çok önemli. Benim bütün böyle ilk eğitime gelenler bir sarsılıyor. Nasıl yani hocam, biz burada seçim yapmıyoruz. Diyorum ki zamanın en büyük sırrı ne? Geçmişin, geleceğin bir illüzyon olması. Aslında evrene ait tüm anlar şu an yaşanıyor. Dolayısıyla senin geleceğin diye bir şey yok. Senin gelecek zannettiğin şey de şu an yaşanıyor. Hani biz burada bir akışta bir zaman var da gelecekte seçimlerimizle cenneti hak edeceğiz veya cehennemi kazanacağız gibi bir durum yok. Sen şu an ya cennetindesin ya cehennemindesin. Çünkü başı da aynı yerde, sonu da aynı yerde. İşte ona Kur'an dehri zaman diyor. Başlangıcın da sonun da her şeyin tek bir noktada, tek bir an, tek bir nokta.
Şimdi bu an neden kıymetli onu tekrar söyleyelim. Siz de derste anlatıyorsunuz ama herkes de görmüştür hani çocukken tek tek görseller çıkardı ve arka arkaya bıt bıt bıt diye böyle çevirdiğinizde bastığınızda
Onu bir
arka
anlatsana.
arkaya
Onu
çıkarlardı.
bir anlatsana sen.
Yani sizin deyiminizde de film kareleri gibi ya da ben onu ama oyuncak şeylerde görmüştüm. Mickey Mouse şeyinde görmüştüm böyle
Aynen.
açtan getirirlerdi böyle hızlı hızlı döndürdüğünüzde. Resim resim mesela her karede başka bir hareket yapıyor.
Bak,
O
her
mesela
kare mutlak, değil mi?
her kare
Her
mutlak aynı.
kare mutlak.
Ve
İşte
akışkan değil
kader bu.
sabit. O karede ve
Her kare
sabit.
mutlak. Aynen.
Bir de buna ne diyoruz? Sabit aya mı demiştiniz? Ne demiştiniz?
Ayağını sabit
Ayağını
der
sabit.
buna. Şey, İbnül Arabi diyor.
Yani orada bir sabit görsel var, resim var.
Aynen.
Ama onlar arka arkaya hızlı hızlı düşürüldüğünde siz orada bir
Neden
akış
hızlı
farkı
hızlı?
görüyorsunuz.
Çünkü Planck zaman o kadar hızlı bir akış ki biz o arayı anlamamıza imkan yok. Dünya dönüyor hissediyor muyuz? Bütün galaksi dönüyor hissediyor muyuz? Evreni var eden bu enerji akışı yani varlığın tezahürü, yokluğu varlığı o kadar hızlı ki saniyenin önüne 10 üstü eksi 43 tane sıfır ekleyerek bölmeniz gerekiyor ki insan duyuları bunu asla idrak edemiyor. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir akışın içinde yaşamı aslında sabit anlardan olmasına rağmen aynen o tarif ettiğin klik klik gibi akış zannediyoruz.
Burayı güzelce anlayalım ve devamına girmeyelim. Çünkü dediğiniz gibi kitabınıza daha fazla oradan açmayalım. Ama anlaşılması gereken şu ki dinsel bir şeyi de söylemiyoruz. Evet bütün alimler yani bütün bilinci yükselmiş insanlar bunu
Şüpheliler,
algılıyor. Ve bu
şüpheliler.
ama artık dediğiniz gibi bilimsel olarak da açıklanmaya başladı. Ve bunu da diyoruz ki an sabitesi var. O artık bölünemeyen bir sabitlik ve o sabitliğe o mekanda yapışık. Bunu bir kere
Aynen.
idrak edelim. Bu
Bir ve
kadar.
beraber. Bir ve beraber.
Bir de
Sahne
beraber.
sahne. Aynen film karesi gibi. Her
Evet.
kare sabit, kendi zaman ve mekan gerçekliği içinde. Hani onun için anılarımızı gözlemleyebiliriz ama müdahale edemeyiz. Hemen senden küçük bir test yapalım mı burada ekranda, canlı canlı?
Yapalım.
Kapat gözlerini, bir anı seç. Güzel bir anı seç kendine.
Seçtim.
Güzel bir anı seç.
Anneciğimle birlikteyim.
Buldun mu anıyı?
Buldum.
Kendini gözlemle, anıyı seyret. Seyrediyor musun? Görebildin mi sahneyi?
Evet.
Kendini görüyor musun?
Görüyorum.
Aç şimdi gözlerini. Kendini izledin değil mi sahnede?
Evet. Yani şöyle annem
İzleyen kim?
vardı. Annem saçımı
İzleyen
böyle
kim?
işte izledi.
İzleyen kim?
Ben diyeceğim ama.
İzlediğin neresi?
Hayalim. O zaman
Bir kayıtlar.
kayıtlar.
Demek ki bu kayıtlar bugün sinir bilim ne diyor? Beyin bir kayıt cihazı değil. En basit anı bile beyine kaydedilmiyor. Nereye seyrediyorsun o zaman?
Zaten orada da işte şeye gidiyoruz değil mi? Dolanıklığa gidiyor iş. Şimdi ben burada derinleşmek istemiyorum dediğim nokta da o zaten. Burada derinleşirsek o zaman herkes bir umutsuzluğa kapılıyor ve diyor ki o zaman ben zaten belli olan şeyleri mi yaşıyorum, gözlemliyorum? Aslında belli olan şeyleri yaşıyoruz ve gözlemliyoruz ama bunda korkacak bir şey yok. Çünkü o dediğiniz gibi filmi de koyan
Şimdi
sizsiniz,
ben bunları
filmi de çeken
ilk
sizsiniz.
anlattığımda derslerde herkes bir umutsuzluğa düşüyor. Sonra ikinci, üçüncü hafta herkes açılıyor. Herkes de bir şükür, bir teşekkür, bir şey, olayı kavruyorlar. Yani bizler seçim yapmadık değil ki, bizler seçim yaptık. Hikaye ne biliyor musun? Bütün hikaye şu. Gerçek hayat burası değil. Bizler kendimizi o umutsuzluğa düşme noktasında kendimizi maddesel bu gördüğümüz varlık olarak kabul ettiğimiz sürece umutsuzluğa düşeriz. Halbuki sen, hani Matrix'te bir sahne var ya, kahin niye öyle diyor ya, sen buraya seçim yapmaya gelmedin, yaptığın seçimi neden yaptığını görmeye geldin.
İşte bu şahitlik mertebesine ermek çok kıymetli.
Ve
O zaman da
Mürevver, bir
anlıyorsun.
düşünmek lazım. Bütün büyük düşünürler niye buraya şehadet alemi diyor? Şahitlik etmeye geldiğin için. Çünkü zamanın bir başının ve sonunun akışta olmadığı, aslında sonumuzu da şu an yaşıyor olduğumuz ve o sona Allah adildir çünkü. O sona itiraz edenler var. Ayet açıkça diyor ki, biz diyor bu dünyayı diyor, ölümü ve hayatı şunun için yarattık. Biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. 150 keze yakındır, yani 150 küsür defa Kur'an'da insana hatırla diye bir kelime kullanılıyor. Hep hatırla diyor. Hiç öğren falan demiyor. Demek ki pek de öğrenme alanı değil burası.
Hatırlama yeri.
Hatırlama alanı.
Burada da şey çok güzel söylüyorsunuz. O sinir bilimin hani deneylerle gözlemlediği bilginin dışarıdan gelme hali.
Evet ya, çok acayip bir şey değil mi?
Onu da oraya girelim bence. Biraz da orayı
Tabii.
anlatın.
Tabii. Şimdi karar veren kim? Gerçekten özgür irade var mı yok mu diye gözlemleniyor artık bunlar sinir bilimi üzerinde. Ve çok ünlü bir doktorun yaptığı böyle bir dizi deney sonucunda karar verme anından önce deneklerin nöronlarına, hani nöronun ateşlenmesi var ya, karar verme anından bazı deneklerde yarım saniye, bazı deneklerde 2-3 saniyeye kadar yükselen bir zaman aralığında o nörona bir bilgi geldiği gözlemleniyor. O halde sen kararı vermeden önce sana bir bilgi geliyor.
Şimdi burası çok kıymetli. Neden? Ben de bu zihin kalibrasyonunu yaparken böyle bir şeyden yola çıkmıştım.
Oo,
Sanki
süper,
bu
anlat.
fikirler hani yukarılarda baloncuk gibi dolaşıyor ve bir
Evet.
tanesi sizin zihninizde düşüyor ama siz düştüğünü beyin hormon üretip vücudunuza yapıştırdığında idrak ediyorsunuz. Mesela bilginin
Aynen
kalbe
öyle.
inmesi de böyle bir şey aslında.
Aynen öyle.
O yüzden hangi bilgiye ulaşabileceğiniz de gene o zihin yapınızla alakalı.
Aynen öyle. Frekansınla alakalı. Frekans çok kıymetli işte burada. Şimdi bana geçen gün bir eğitim gruplarımda bir dostum şey dedi. Morfik alanı anlattığım gün. Hocam dedi, peki morfik alanı nasıl temizleyebiliriz? Dedim ki böyle bir şey olası değil. Morfik alan çünkü sizin dışınızda. Oradaki tüm zihinlerin, bilinçlerin beslediği bir alan, interaktif bir alan. Biz hem bilgi verebiliyoruz morfik alanı hem oradan etkileşim alıyoruz. Morfik alanı temizlemek diye bir şey söz konusu değil. İnsanın yapabileceği yegane şey kendi frekansını yükseltmek. Çünkü sistem şöyle işliyor morfik alanda. Senin frekansın neredeyse o frekansla eşleşiyorsun o morfik alanın içinde. Dolayısıyla insan kendi farkındalığında olup kendini yükseltmesi gerekiyor. Ve yine sinir biliminde ilerlemeler, gözlemler, mikroskop altı gözlemler çok enteresan veriler sunuyor şimdi Münevver. Mesela uzun yıllardır hep şey, işte o duyguyu hissedin, frekansınız bilmem ne olsun. Bu duyguya girin, onu hayal edin, frekansınız bilmem ne olsun. İşin hiç de öyle olmadığı gözlemlendi biliyor musun? Eylem sonrası duygunun üretildiği ve eylem sonrası duyguyla birlikte beynin bazı frekans ve hormon ve dalga boylarına yükseldiği tespit edildi. Demek ki her şeyin başlangıç noktası aslında önce eylemlerimizi değiştirmek. Değil
Çok güzel
mi?
bir şey söylüyorsunuz. Yani ben de buna aydıktan sonra hep onu söylüyorum. Duygu muygu yok, oradan bir çıkın. Çünkü onu sizin verdiğiniz anlam şekillendiriyor ve harekete, davranışa dönüştürüyor.
Aynen öyle.
O yüzden işte düşün düşün zihin kalibrasyonu diye bir şey buldum, ama bunu da nereden buldum, dediğim gibi ben sizi izledikten sonra anladım. O da gene maddenin artı eksi formülasyonu söylediğinizde, yani madde var olduğunda eksi tarafı da oluşuyor.
Aynen. Zaten
O
Albert
zaman da
Einstein'ın
hani
o
ileriye
enerji denklemi
gidebiliyor.
var ya, enerji denkleminin aslında orijinali şudur. Enerji eşittir artı eksi kütle çarpı ışık hızının karesi. Yani mesela Stephen Hawking de bu konuda biliyorsun çok ciddi yazmıştır. Kaku da çok ciddi eserler vermiştir. Yani diyorlar ki varoluşun temelinde bu maddesel alemi varlık gibi zannediyoruz ama aslında bunun negatif yani soyut diyelim. Negatif deyince insanlar kötülük gibi algılıyor da onun için o kelimeyi kullanmıyorum. Soyut, sanal eş izi de yaratılmıştır. Bugün zaten takyonların varlığı matematiksel olarak hesaplandı. Işıktan binlerce kat, milyon kat daha hızlı zerrecikler. Takyonların varlığının matematiksel olarak ispatlanmış olması zaten paralel evrenlerin artık bir varlık olduğunu da delillendiriyor. Ama insanın şekil takıntısı var yemin ediyorum. İlla göreceğim. Halbuki biz eğitime başlarken ne diyoruz? Evreni var eden elektromanyetik spektrumun %1'inden daha azını görüyorsun. Gördüğün şey değil gerçeklik. Görmediğin alanda hakikatin çoğunluğu. Dolayısıyla görmediğimizi yok saymak bizi daima hakikatten uzak tutacaktır. İnsan bir kere sınırlarını yani bedensel sınırlarını bilip bunun kendisine sunduğu gerçekliğe gerçeklik demekten vazgeçmesi gerekiyor ama hala ısrarla o görünen %1'in üzerine sadece bilim üretiliyor ve onun dışındaki her şeyde bilim dışı kabul ediliyor hala. O yüzden mesela Tesla'nın bir sözü var, müthiştir. Der ki, bilim bir gün metafiziksel fenomenleri araştırıp inceleyip bir gerçeklik olarak kabul ettiğinde der, geçmiş yüzyıllardan, bin yıllardan çok daha büyük bir ilerlemeyi belki 10 yılda kat edecekler.
Şimdi burada artı eksi dediğiniz noktada da hani paralel evrenler ortaya çıkıyor diyorsunuz ya, mesela o konu da çok yanlış anlaşılıyor dediğiniz gibi. Paralel evrenler var ve ben işte şu karar vermeseydim de şunu verseydim, şimdi münevver şöyle bir alemde yaşıyor. Aslında orada şimdi öyle bir alem var ve orada o yaşıyor gibi algılanıyor ya. Yani ben başka
Yok.
versiyonlarında başka şeyler yaşıyorum gibi algılanıyor.
Paralel evrenler şu,
Orayı
yani ben
kesin
hep onu şöyle kabaca şöyle anlatıyorum. Ben burada işte fizik okumuş ışığım da öbür tarafta marangoz değilim veya beri tarafta dansçı ışık değilim. Böyle bir şey yok. Bu bilincin hani olasılıklar potansiyeli, hani düşüncelerimiz, hayaller dediğimiz aslında sanal, soyut, görünemeyen bir boyutumuz var ya bizim. Aslında onların potansiyelleridir sadece. Sana aittir. Onun için Stephen Hawking paralel evrenlerdeki varlıklarımızın iz düşümlerine eş izlerimiz der. Ve dejavu dediğimiz ilişki de ancak bu şekilde açıklanabiliyor.
Ve hatta bu ilham alma meselesi, geleceği görme meselesi.
Harika bir yere geldi.
Evet.
Bana hep soruyorlar, peki hocam işte rüyamda gelecekten haber aldım. Gelecekten haber almadın diyorum. Senin kendi eş izin, zamanın ters aktığı takyonlar aleminde bize göre gelecek, ona göre geçmiş olan, zaten deneyimlediğin, zaten o var olan bilgiyi bir iletişim kanalıyla sana aktardığında bazen onu fark edip dejavu diyoruz ona. Sen onu gelecekten bana bilgi geldi diyorsun veya ilham oldu diyorsun.
Mesela ben de kitap yazarken böyle hissetmiştim. Benim dedemler için hep şey derler, babamın babası da alimmiş, annemin babası da alimmiş. Birisine molla derlermiş işte, zamanında üniversiteye gitmiş, sülalede ilk kişiymiş, diğeri de katipmiş falan. Ben de diyorum ki herhalde diyorum onların ruhlarından bana mesaj geliyor falan diye düşünüyordum kendimi. Ama dediğiniz gibi bu böyle bir şey değil. Sizin
Kendi
kendiniz
öz varlığınız.
takyon aleminizdeki öz benliğinizle iletişimde olma haliniz. Ama bu
Aynen
iletişimi de işte nasıl sağlıyoruz? Orada bir saflığa düşmek gerekiyor. Enerji
öyle.
yükseltmek dediğiniz yerde aslında
Tabii. Tabii.
yükleri bırakmaktan bahsediyoruz. Dünyadaki bütün
Tabii.
o yükler ne olabilir? Kin, nefret, kavga, hırs, haset, değil mi? Bunlardan sıyrılmak. Yani
Tabii.
bu
İşte
hiç
demin
kimseye
söylediğim
özel bir
şey.
bilgi değil
Ha,
aslında.
Ha, kesinlikle değil. Ya bunu hep üstüne basa basa söylemek istiyorum. Kimseye özel bir şey değil. Ben bütün dostlara, bütün eğitimdeki tüm arkadaşlarıma hep aynı şeyi söylüyorum. Ne bana özel, ne ötekine özel, ne size uzak. Çok basitçe ifade etmem gerekirse çok net bir ayet var. Diyor ki, rızkı dilediğime, ilmi isteyene veririm. Bu bir ayet. Yani bakın, bu ilmi verirken Cenab-ı Hak herhangi bir kıstas veya herhangi bir başka bir özellik istemiyor. İsteyene veririm diyor. Şimdi tabii istemek nasıl bir şey acaba? Yani hani isteme. Hani demin ne dedik? Eylem sonrası. Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Bu işler Batı'da yapıldığı için, hani onu da bir ön bilgi olarak vereyim. Bu Tibetli amcalarımız daha çok hep bu konulara giriyor. Ha, doğuda yapsalar, bizde yapsalar, bizde de tefekkür eden hocalarımız belki işte bu işin konusunun şeyi olacak, elemanları olacak. Şimdi Amerika'da yapılıyor ve Tibetli bu bilgelere işte bir meditasyon ve işte tefekkür şeyi, bir bakalım hani gerçekten enerji ne oluyor falan diye bir ölçüm yapılıyor. Bir müddet bunlar bir hafta organize oluyorlar. Gerçek anlamda bölgede suç oranı düşüyor. Gerçek oranda düşüyor. Bu arada da sana bir kitap tanıtmak isterim ben. Bu yayını izleyecek olan tüm dostlar da eğer kişisel gelişimde hani hizmet veriyorlarsa çok faydalanacaklar. 450 bin kalibrasyon üzerinde çalışıyor. Bir psikiyatr doktor. Bilinç acaba ölçülebilir mi, bilir bir şey midir diye yola çıkıyor. Gerçek manada ölçüyor. Dedim ya, 400 bin, 450 bin kalibrasyon yapıyor. Ve tespit ediyor ki, hani biz diyoruz ya mesela uyanışa vesile olsun, işte bütüne hizmet olsun falan. Kimi yerler dalgaya alıyor bu işi. Fakat Doktor Hawkes burada çok ciddi bir çalışmadır. Ve burada ifade ediyor ki insanlığın bilinci geçmiş yüzyıla göre çok farklı bir şekilde yükselmiş. Çünkü her uyanan aslında bilinci yükselen morfik alana bir kayıt veriyor. Ve bilgi, biz biliyoruz ki morfik alana kaydediliyor. Dolayısıyla o türün, morfik alan da çok acayip bir şey ya. O türe ait tüm canlılara o bilginin kanalize olma ihtimali var. Ne müthiş bir şey. Morfik alandaki bu bilginin kaydolunması zaten hani hayvan davranışlarında adını içgüdü dediğimiz açıklanamayan durumları açıklıyor. Nereden geliyor bu bilgi o hayvana? Morfik alandan geliyor. Kendi türüne ait kayıtlardan geliyor. Dolayısıyla insanlığın evrensel bütünlüğüne, sevgiye, barışa yapılan her söz bile mutlaka kesinlikle katkı sağlıyor. Bunun bilimsel ölçülmüş kitabıdır. Özellikle dediğim gibi kişisel gelişim alanında hizmet veren, danışmanlık hizmeti veren psikologlar, psikiyatrlar, tüm o ekibin, o şey işin çalışanlarının mutlaka edinmesi gereken gerçekten bir şaheser. Bilinç ölçülebilir bir şeydir ve bilinç yükselebilir.
Burada da 100. maymun deneyi çok kıymetli. Morfik
Evet.
alanı
İşte zaten tabii o bilginin şeyidir o. En önemli ispatlarından biridir. Yani bir bilgi, bir bilinç bir kez ortaya çıktıktan sonra morfik alanda kaydoluyor ve türün diğer elemanlarına geçebiliyor. Olağanüstü bir sistem değil mi bu?
Evet ve bu bilinç yükselmesini nasıl yaşayacaksınız dediğiniz noktada da hani insanların anlamakta zorluk çektiği aslında çok basit başkaları için iyilik yapmak, onların iyi
Ölçüldü bu işte.
ya.
Ölçüldü. En çok beyin dalgalarının mesela normalde gün içinde hiçbir şekilde beynin üretmediği gamma beyin dalgalarının hangi durumlarda üretildiğini tespit etmek için bir araştırma yapılıyor. Başkaları için fedakarlık yapan, başkaları için iyilik yapan insanların bu iyilikleri yapma eylemi sırasında beyninde çok ciddi bir gamma dalgası aktivasyonu tespit ediliyor. Yani sistemin ödülü.
Söylerler ya işte karşılık beklemeden iyilik yapın, gönüllülük
Aynen.
yapın, gönüllülük
Aynen.
esastır.
Çok değerli. Çok değerli.
Bilginizi mesela
Çok
verin,
değerli.
sizi verdiğinizin kat be kat size fazlası gelir. Hani bunları böyle dediğiniz gibi cümle olarak duyuyoruz da gerçekten
Hep
idrak
şiir
ediyor
zannediyorlar. Bugün bilim bunu ispatlıyor.
Evet. Evet ya. İşte burayı algıladık mı zaten? O takyon alemindeki. Çünkü orada da çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Onu da söyleyelim. Hani evrenin yasaları var, değişmez yasaları var. Ve siz bu evrenin değişmez yasalarına bağlısınız. Bu et
Aynen öyle.
bedeninizle, bu fizik bedeninizle.
Aynen öyle.
Bu kadar. Ama takyon alemde
O
bu fizik
sınırlar
alemin
kalk
tam
edilmiş.
tersi,
Tam
apoziti
tersi.
bir fizik var, bir sistem var. Ve hani bu da gene Kur'an'da geçiyor. Tuttuğunuz sizin değil, verdiğiniz sizindir. Kendinize çekmeye çalıştığınız şey o alemde tam ters hareket edeceği için sizden uzaklaşıyor. Ama
Aynen öyle.
sizden uzaklaştırdığınızı tam ters hareket edeceği için de size geri çekiyor.
Çok müthiş bir bilgi bu ya, değil
Evet,
mi?
yani bunu idrak
Sihir
etsin.
gibi.
Aynen öyle. Hani olduramıyorum,
Sihir.
olduramıyorum dediğin yerde niye olduramadığın işte bununla alakalı.
O yüzden aynen bununla alakalı. Bunu zaten anlattığım zaman birçok kişi onu idrak ediyor.
Evet. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ağzınıza sağlık.
Bir sonraki programı takyonlar üzerine konuşuruz.
Konuşalım. Tamam, ben sizi daha fazla yormak istemiyorum ama eklemek istedikleriniz varsa şimdi ne dedik baştan itibaren? Önce bir çift yörük deneyini
Sen
anlatayım.
yap kapanışı. Çok keyifliydi. Daha da insanları abandone etmeyelim böyle ağır bilgilerle.
Evet. Yani o kadar ağır bilgileri o kadar hafifletip anlatıyorsunuz ki bence de o yüzden çok fazla mesela izleyeniniz var o kadar görünmediğiniz halde. Çünkü insanlar görünür olmak için her yerde çıkıyor. Siz o kadar görünmediğiniz halde
Ben
her yerde
sadece
görünür
biliyorsun seni
olursunuz.
kırmadım istemediğim için. Seni çok seviyorum çünkü hani bir dost meclisinde sohbet ediyorum şu an. Benimle zaten gündelik hayatta da arkadaş olsan başka bir şey sohbet etmiyoruz.
Evet, hayallerim o yönde inşallah.
İnşallah. Çok
Birlikte yemek
teşekkür ederim.
yaparken böyle sohbetler
Çok
etmek.
teşekkür ediyorum Menevver.
Ben
Arayı
teşekkür ederim.
açmayalım.
Tamam.
Önümüzdeki ayda gene böyle bir sihirli zannedilen işte bu konuları biraz daha açalım. Biraz
İnşallah.
daha ilerlemiş olurum üçüncü kitapta. Hologram evren ne demek? Aslında biz başka bir evrenin iz düşümünü mü izliyoruz gibi çok böyle daha geniş bir kitap olacak. Yani Kenzül Ervah'ın çok genişletilmiş bir baskısı gibi düşünebilirsiniz.
Harika.
Çok teşekkür ediyorum. Bu
Tabii ki
sahayı bana
okumayı çok
açtığınız
istiyorum
için,
ama imzalı elinizden
alanı
alacağım inşallah. O da
bana açtığınız
benim
için çok
ne
teşekkür
demek
ediyorum
canımsın.
gerçekten. Sen de morfik alandan gelen bir dostsun bana.
Ben de öyle
Çünkü
hissediyorum.
yani değil mi? Başka bir imkanı var mı? Ben dünyanın bir ucundayım, sen dünyanın bir
Ben
ucundasın.
sizi
Biz nasıl
nereden buldum
gelişebiliriz?
bile yani şu an
Değil
hatırlamıyorum.
mi?
Ama ondan
Hatırlamazsın.
sonraki o samimiyetimiz nasıl gelişti onu bile bilmiyorum. Ama olması gereken oluyor dedikleri şey işte böyle oluyor zaten.
Aynen böyle oluyor.
Planım
Onun
da
için
var.
sisteme itimat edin, güvenin,
Elhamdülillah.
huzurlu olun. O hayal ettiğiniz bütün güzellikler sizi kesinlikle buluyor. Ama mühim olan şey, bak burada önemli bir kelime söyleyeceğim. İman kelimesi emin kelimesinden türemedir. Yani sen emin olacaksın. Emin olmak teslimiyet demektir. Şüphe bütün bu sistemi bloke ediyor. Sen emin olarak yani iman ederek teslim olduğun takdirde her şey kendi kendine işliyor zaten. Hazreti Musa'ya gelmiş bir ayetle bugün veda etmek istiyorum. Hazreti Musa'ya kavmi soruyor. Diyorlar ki sen Allah'la konuşuyorsun. Ona sor bakalım. Razı olacağı yani en çok seveceği ve razı olacağı kulları nasıldır? Hani biz de öyle olalım diyorlar. Vahiy geliyor Hazreti Musa'ya. Kur'an'da bir ayettir bu. Diyor ki Cenab-ı Hak insanlara sesleniyor. Benden razı olan kullarımdan ben razıyım diyor. Ne müthiş bir şey. Benden ya bak alemlerin yaratıcısı ondan razı olmamızı istiyor. Bu ne demek biliyor musun aslında? Başına bu maddesel planda gelen olumlu, olumsuz, keder, sıkıntı, başarı, her ne var ise her şeyin ondan geldiğini, bir şey öğretmek için geldiğini kabul edip her şeyiyle birlikte bu filmi seyrederken şu an bu hayat dediğimiz filmi seyrederken razı olduğun an Cenab-ı Hak ben kulum senden razıyım diyor.
İnşallah razı olanlardan olalım o zaman. Üstüne
Amin.
eklemek
İnşallah.
istemiyorum. Ağzınıza sağlık. Bir
Çok
sonraki
teşekkür
programda görüşene kadar herkese
ederim. İnşallah.
hoşça kalın.
Çok teşekkür ediyorum.